Türk İdaret Tarihi Blok 27. 1860 yılında Fransız sefareti tarafından Nisan Çağı'nda Hristiyanlara zulmedildiği iddia edilince, içlerinde Ahmet Cevdet Paşa'nın da bulunduğu 3 Müslüman, 2 Rum, 1 Bulgar ve 1 Ermeniden oluşan bir komisyonca Rumeli eyaletleri teftiş edildi. Mithat Paşa, vezir rütbesiyle Niş Valiliğine tayin edildi. Mithat Paşa'nın Niş Valiliğinde başarılı olmasıyla 1864 yılında Niş, Silistra ve Bidin eyaletleri Tuna vilayeti adıyla birleştirildi. Mithat Paşa, bu yeni idari birimin valiliğine getirildi. Önceden hazırlanan vilayet nizamnamesinde bazı değişiklikler yapılarak çıkarılan Tuna vilayeti nizamnamesi, 7 Kasım 1864'te takvim-i vekaide yayımlanarak yürürlüğe girdi. 118 Türk İdare Tarihi, yumuşak G yumuşak G 7 Dürzilerle Marunilerin Lübnan'da çatışması üzerine 9 Haziran 1861'de çıkarılan Lübnan Nizamnamesi ile Hristiyan bir mutasarrıf tarafından yönetilen Cebel Lübnan vilayetinin Osmanlı yönetimine yıllık bir vergi vermek dışında bir bağlılığı kalmamıştı. Mülki teşkilata yenilik getiren 1864 Tuna vilayeti nizamnamesi ile Osmanlı İmparatorluğu yukarıdan aşağıya doğru vilayet, sancak, kaza ve köy olmak üzere yeni idari birimlere ayrılmıştır. 1864 tarihli vilayet nizamnamesine göre her daireye vilayet adı veriliyordu. Vilayetler sancaklardan, sancaklar kazalardan, kazalar da köylerden oluşuyordu. Vilayet idaresi valiye, sancak idaresi mutasarrıfa, kaza idaresi de kaymakamlara veriliyor. Köylerde ise seçimle gelen muhtarlar görev alıyordu. Nizamnamede göze çarpan belli başlı özellikler, başta idare amirleri olmak üzere bütün memurların vazifelerini düzene koyması, belediye teşkilatı ve nahiye idarelerinin kurulmasıyla köy ihtiyar heyetlerinin görev ve yetkilerinin genişletilmesidir. Ayrıca, vilayet yönetiminde valinin başkanlığında toplanacak olan bir dizi danışma meclisleri kurulmuştu. Vilayet İdare Meclisi, Liva İdare Meclisi ve köylerde ihtiyar meclisleri oluşturulmuştur. Vilayet İdare Meclisi'nde valinin dışında kadı, mektupçu, defterdar ve hariciye memurları bulunacaktı. Ayrıca, müftü, gayrimüslimleri temsilen ruhani liderleri ve yerel halkın temsilcisi olarak halk tarafından seçilen ikisi Müslüman, ikisi gayrimüslim üye olmak üzere 4 kişi meclise katılıyordu. Sancak ve kazalarda da bu meclisler aynı şekilde oluşturulacaktı. 1864 nizamnamesi ile bu meclislerin yanı sıra hukuk, cinayet ve ticaret mahkemeleri de vilayet yönetiminde yer alan yeni idare ve yargı organları olmuşlardır. 1864 vilayet nizamnamesinin vilayetlerin yönetiminde başarmak istediği temel amaç nedir? 1867 Vilayet-i Umumiye Nizamnamesi 1864 yönetmeliğinin getirdiği yeni düzenleme ile Mithat Paşa'nın Tuna vilayetinde elde ettiği olumlu sonuçlar, diğer bazı vilayetlerde de uygulandığında benzer başarılar sağlamıştır. 1867 yılından itibaren yaygınlaştırılmasına karar verilen bu yönetmeliğin bütün vilayetlerde uygulanması için 1867 Vilayet-i Umumiye Nizamnamesi çıkarıldı. Bu nizamname pek bir değişiklik getirmemiş. 1864 tarihli nizamnamenin bütün ülke vilayetlerini kapsayacak şekilde düzenlenmesini sağlamıştır. 1871 İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi 22 Ocak 1871 tarihinde yayımlanan İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi ile Osmanlı Devleti idari bakımdan 27 vilayet, 123 sancağa bölünmüştü. Rumeli topraklarında 10 vilayet, 44 sancak, Anadolu'da 16 vilayet, 74 sancak, Kuzey Afrika'da 5. Ünite, Tanzimat döneminde 1839-1876 yönetim yapısı 119-1864 vilayet nizamnamesi, vilayetlerin yönetiminde vilayet idare meclisi ve vilayet umumi meclisi adlarını taşıyan iki kurulun söz sahibi olmasını öngörüyordu. Bu kurullarda Müslüman ve gayrimüslimlerin temsilcisi olarak seçilen üyelerin yer alması halkın yönetime katılmasını sağlamak amacını taşıyordu. 8. Resim 5.7 Tuna vilayeti bürokrasisi, Mithat Paşa ve maiyeti ise bir vilayet, 5 sancak bulunuyordu. Bunların yanı sıra Elviye-i Gay-i Mülhaka diye adlandırılan bazı livalar, sancak, idari bakımdan doğrudan merkeze bağlanmıştı. Farklı konum ve statülerinden dolayı bu nizamnamenin dışında kalan topraklar da vardı. Bunlar, başta başkent İstanbul olmak üzere Osmanlı İmparatorluğundan özerk bir statü elde etmiş olan Lübnan, Mısır, Bosna ve Girit Adası, merkeze uzak ve sosyolojik yönden aşiret düzenine dayalı Hicaz ve Yemen bölgeleriydi. Daha önceki yönetmeliklerde olduğu gibi 1871 nizamnamesine egemen olan yönetim anlayışı, merkezi bir idare tarzını daha da geliştirerek uygulanabilir bir hale koymak amacını gütmektedir. Bu düzenlemede Tanzimatçı liderlerin imparatorluğun dağılmasını önlemek için giriştiği reformlar bütününün bir parçasıydı ve yine imparatorluğu oluşturan bütün unsurları bir arada tutmayı öngören Osmanlıcılık ideolojisinin bir yansımasıydı. Vilayet yönetiminde kurulan idare meclisleriyle her bölge ve grubun temsilcileri yönetime katılırken merkezin denetim ve kontrolü de artırılmaktaydı. 1871 Nizamnamesi, vilayet, liva, kaza, nahiye ve köy yönetimini ayrıntılı bir şekilde düzenlemekteydi. Vali muavinliği ilk defa bu nizamname ile tesis edilmiştir. Vilayet merkezinde vali ile görev yapacak mülki amirlerin görev ve sorumlulukları belirlenmekteydi. Buna göre valinin emrinde çalışacak üst düzey devlet memurları, vergiden sorumlu defterdar, yazışmaları yürüten mektupçu, yabancılarla ilgili işlerden sorumlu Umur Ecnebiye müdürü, yol yapımından sorumlu Tarık Emine, tapu müdürü olarak çalışan defter İHK müdürü, emlak ve nüfus müdürü, ticaret ve ziraat müdürü, efkaf müdürü ve iç güvenlikten sorumlu Alay Bey'ydi. Bu görevliler her yıl sonunda yapılan işleri bir raporla İstanbul hükümetine bildireceklerdi. Böylece merkezdeki idareciler, bu raporların ışığında taşra idaresindeki durum hakkında bilgi sahibi olacaklar. Aksayan yönler için yeni düzenlemeler yapabileceklerdi. 1871 İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi ile kaza ile köy arasında ilk kez bir idari birim olarak nahiye oluşturulmuştur. Liva denilen sancak biriminde mutasarrıf ve kaza yönetiminde kaymakam, nahiyede nahiye müdürü mülki amir olacaktı. Köyler ise seçimle gelen muhtarlar tarafından yönetilen en küçük idari birim olarak bırakılmıştı. Nüfusu 500 kişiden fazla köy ve çiftlikler bir nahiye olarak düzenlenmiştir. Nahiye müdürü kendisine bağlı köylerin ihtiyar meclislerinden seçilen dörder üyenin katılımıyla oluşan nahiye meclisiyle birlikte nahiyeyi yönetecekti. 1871 vilayet nizamnamesiyle ilk kez idari bir birim olarak düzenlenen nahiye nasıl oluşturulmuştur? Bu nizamnameyle vilayet umumi meclisleri de oluşturulmuştu. Kademeli olarak, liva, kaza, nahiye ve köylerde oluşturulacak meclisler, bölge halkını temsilen seçilen Müslüman ve gayrimüslim üyelerin katılımıyla şekillenecekti. Osmanlı İmparatorluğu'nda yönetime halkın da katılımıyla oluşan bir dizi danışma meclisi sayesinde merkezi yönetimin gücü ve vilayetler üzerindeki kontrolü artırılmıştır. Öte yandan, meclislere gönderdikleri çeşitli düzeylerdeki temsilcileri vasıtasıyla halk da meselelerini yönetime ulaştırarak çözüme kavuşturabileceklerdi. Tanzimatçılar, bu yolla Osmanlı vatandaşlarını imparatorluğun yönetimine ortak ederek birlik duygusunu geliştirip dağılmanın önüne geçebileceklerini düşünüyorlardı. 1871 nizamnamesinin vilayetlerde kurulmasını öngördüğü birimlerden biri de belediye örgütüydü. Vali ve mutasarrıfın bulunduğu her merkezde bir belediye örgütü 120 Türk İdare Tarihi 9 bütü kurulacaktı. Kurulan belediye idare meclisleri, memurlar arasından seçilen bir meclis reisi vasıtasıyla kentin belediye işlerini yönetecekti. 1871 İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi, 1913 yılında İttihat ve Terakki Yönetimi tarafından çıkarılan yeni vilayet kanununa kadar 42 yıl süreyle yürürlükte kalmıştır. Belediyeler geleneksel Osmanlı kent yönetiminde, mülki idare ve belediyeye dair işler birbirinden ayrılmaksızın yürütülmekteydi. Kadı, adalet dağıtma görevinin yanında, vakıfların denetlenmesi, kentin güvenliği ve belediye hizmetlerinin karşılanmasını sağlayan kişiydi. Beldenin temizlik işlerinin yürütülmesi ve güvenliğinin sağlanması, mallardaki kalitenin korunması, şiatların belirlenmesi ile ticaretin güven içinde yürütülmesi için esnafın denetlenmesi de kadının görev ve sorumluluğundaydı. Kadı bu görev ve sorumlulukları yerine getirirken emrinde kolluk kuvvetleri, naip, subaşı, mimarbaşı ve muhtesip gibi görevliler bulunmaktaydı. İmparatorluğun yönetiminde meydana gelen bozulmadan kadılık kurumu da nasibini almıştır. Yeniçeri Ocağı'nın bozulmasıyla kadı, belediye yönetimine ilişkin fonksiyonlarını yerine getirememeye başlamış. 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla da kadı yaptırım gücünü tamamen kaybetmiştir. Kadıların belediye ve mali yetkilerini yerine getirememeleri üzerine 1826 yılında İstanbul'da İhtisab Nezareti kurulmuştur. Eyaletlerde ise aynı işlevi yerine getirmek üzere İhtisab Müdürlükleri kurulmuştur. Kadı tarafından yürütülen vakıfların denetlenmesi ve yönetimi, 1836 yılında kurulan Efkaf Nazırlığı'na devredilmiştir. 1846 yılında Zatiye Nezareti'nin kurulması Eyalada kadının yerel yönetimdeki rolü son bulmuştur. 19. yüzyılda başta İstanbul olmak üzere dış dünya ile artan ticari ilişkilerin yoğunlaştığı liman kentleri yeni bir idari yapılanma içerisine girmiştir. Avrupa ile giderek artan ekonomik ilişkiler, Doğu Akdeniz'in önemli liman ve ticaret kentlerini değişen yapıya uygun idari birimler kurmaya zorlamaktaydı. Söz konusu kentler, artan nüfuslarıyla yeni karantina ve konaklama mekanlarına, sağlık koşullarının iyileştirmesine ve şehir ulaşımının geliştirilmesine ihtiyaç duymuşlardır. Kentlerin fiziki büyümelerine paralel olarak, değişen şartlara uygun modern yerel hizmetleri yürütebilecek yeni belediye idareleri kurulmalıydı. Osmanlı Devleti'nde bir yerel yönetim birimi olarak ilk modern belediye, 1853-1856 Kırım Savaşı sırasında Avrupa devletleriyle artan temas sonucunda, 1854'te İstanbul'da denenmiştir. 13 Haziran 1854'te İstanbul Şehre Emaneti adıyla kurulan belediyenin karar ve yürütme organları Şehremine ve Şehir Meclisi'nden oluşuyordu. İhtisab Nezareti'nin görevlerini yerine getirecek olan bu yeni birim, şehrin zorunlu ihtiyaç maddelerini temin etmek, şiatları belirlemek ve denetlemek, yol ve kaldırımları yapmak ve onarmak, temizlik işlerini yaptırmaktan sorumluydu. Şehre Emaneti'nin başında Şehremine bulunmaktaydı. Şehremine'nin yanında, üyeleri şehrin ileri gelen esnaf ve memurlarından oluşan ve merkezi hükümet tarafından seçilen Şehre Emaneti Meclisi bulunuyordu. Ancak modern belediyecilik konusundaki bu ilk deneme, mali sıkıntılar ve nitelikli personel eksikliği yüzünden başarılı olamamıştır. Osmanlı hükümeti, sakinlerinin çoğu yabancı olan ve limanında bulunduğu Galata ve Beyoğlu'nu kapsayan bölgede Paris örneğini izleyerek 6. Daire-i Belediye'yi kurdu. Yeterli bütçeye sahip olan 6. Daire-i Belediye ayrıcalıklı konumu nedeniyle başarılı bir uygulama olmuştur. Bu başarılı uygulamaya bakılarak İstanbul'un diğer semtlerinde de kurulan yeni belediye daireleri aynı başarıyı gösterememişlerdir. 5. Ünite Tanzimat döneminde 1839-1876 yönetim yapısı 121-1868 yılında çıkarılan Dersaadet İdare-i Belediye Nizamnamesi ile belediye örgütü tüm İstanbul'da yaygınlaştırılmıştır. 6. Daire-i Belediye model alınarak İstanbul 14 daireye bölünmüştü. Semtlerin yerel yönetimlerini idare eden bu 14 dairenin başkanlarından ve meclis üyelerinden seçilen Cemiyet-i Umumiye yönetim kademesinin en üstünde yer alıyordu. Paris örneği izlenerek yapılan ve Galata ve Beyoğlu'nu kapsayan bölgede kurulan 6. Daire-i Belediye'nin Osmanlı yerel yönetim geleneğine katkısı nedir? 6. Daire-i Belediye'nin başarılı şekilde uygulanması, Taşra'da belediye teşkilatının kurulmasına öncülük etmiştir. Taşra'da modern belediye örgütlerinin kurulmasına 1864 Vilayet Nizamnamesi ile başlanmıştır. Bu nizamnameyi teyit eden 1871 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi, vilayet, sancak ve kaza merkezlerinde birer belediye teşkilatı kurulmasını öngörmekteydi. Taşra'da belediye reisi atama ile göreve gelirken ayrıca üyeleri seçimle belirlenen belediye meclisi de bulunuyordu. 1876 kanunu esası hem başkentte hem de Taşra'da kurulacak belediyelerin üyeleri seçimle belirlenen meclisler tarafından yönetilmesini öngörmekteydi. Kanunu esası, belediyelerin kuruluş, görev ve meclis üyelerinin seçiminin kanunla belirlenmesini de öngörmekteydi. Her şehir ve kasabada bir belediye örgütünün kurulmasını öngören 1876 Vilayet Belediye Kanunu'na göre, Taşra'da kurulacak her belediyenin 3 organı bulunacaktı. Bunlar, belediye başkanı, belediye meclisi ve cemiyet-i belediye idi. Belediye meclisinin üyeleri halk tarafından seçilecekti. Belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri arasından hükümet tarafından atanacaktı. Cemiyet-i belediye ise mahalli idare meclisi ve belediye meclisinin birleşmesinden oluşacaktı. İstanbul'un gittikçe büyüyen sorunlarını çözmek amacıyla 1877 yılında Dersaadet Belediye Kanunu hazırlanmıştır. Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı'nın içeriklerine www.anayasa.gen.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Tanzimat dönemi Osmanlı İdare Teşkilatı'ndaki değişimi daha ayrıntılı şekilde öğrenmek için Halil İnalcık ve Mehmet Seyit Danlıoğlu'nun birlikte hazırladıkları Tanzimat, Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, 2011 İstanbul, Türkiye İş Bankası Yayın Evi, 122 Türk İdare Tarihi, yumuşak G 15. Ünite Tanzimat döneminde 1839-1876 yönetim yapısı 123 19. yüzyıl Osmanlı tarihi, idari reformların Osmanlı tarihinin görünümünü değiştirdiği bir dönemdir. 19. yüzyıl ile idari reformları, geçmişteki reform uygulamalarından farklı bir görünüş ve içeriğe sahiptir. Uzmanlaşmaya başlayan bürokrasinin dünya görüşünün etkisi altında, yeni hukuki düzenlemelerle gerçekleştirilen idari reformlarda, merkeziyetçi bir düzenleme ve bütünlük söz konusudur. Osmanlı devlet yönetimini, dönemin idare esaslarına dayandırmak isteyen Tanzimat Hareketi'nin amacı, devlet gücünün tek merkezden en etkili şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Türk İdare Tarihi 27 No'lu bloğun sonu.